الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, evet arkadaşlar, geçen hafta zekat ile alakalı aldığımız son bir baf vardı. Onu tamamlamıştık. Hac bölümüne, Kitabul Hacca bir giriş yapmıştık. Şimdi kısaca bu hac bölümüyle alakalı yapmış olduğumuz o girişi hatırlayalım. Sonradan da kalmış olduğumuz yerden devam edelim inşallah. Dedik ki lügatta hac kastetmek manasına geliyor. İstilahi olarak da taabbudi olarak, yani ibadet amaçlı menasikül hac dediğimiz hac ibadetini belirli bir zamanda ve belirli bir mekanda yapılmasına biz hac diyoruz. Yani belirli bir zamanda yapılacak bu hac ibadetlerinin olması gereken şekli belirli bir zamanda tekabül edecek. Yani istediğin zaman diliminde ne yapamazsın hac? Yapamazsın. Ve aynı zamanda belirli mekanlarda olacak. Kafana göre bir yerlere gidip orada hac yaptığını ne yapamazsın? Zannedemezsin. Ve bunu yaparken de ne kastıyla yapacaksın? İbadet kastıyla yapacaksın. Dedik ki hac kitapla, sünnet ile ve ümmetin icması ile farz kılınmış bir ibadet. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Yoluna güç yetirebilenlerin Allah'ın beytini, evini hac etmeleri Allah'ın onlar üzerindeki bir hakkıdır diyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Bu ayette neye delalet ediyor? Haccın farz olduğuna delalet ediyor. Bu sure, yani bu ayet-i kerime Ali İmran suresinde geçtiğini söyledik. Bu Ali İmran suresinin de nazil olduğu, yani bu ayetin nazil olduğu zamana baktığımız zaman hicretin 9. senesine tekabül ediyor dedik. Yani hicretin 9. senesinde farz kılınmış bir ibadet. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin bu 9. senesinde hac etmediğini görüyoruz. Hicretin 10. senesinde hac yaptığını görüyoruz. Bunun sebebi, hikmeti neydi? Neden ilk farz kılındığı sene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac ibadetini yerine getirmiyordu da bir sonraki sene, hicretin 10. senesi, veda haccı yapmak için Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkıyordu. Bunun sebebi, hikmeti neydi?
Müşrikler necistir.
Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle müşriklerin necis olduğundan bahsediyor. Devamında bu yıldan sonra ne yapmasınlar? Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ayeti nazil oluyor. O zamana kadar müşrikler ne yapıyorlardı? Beytullah'ı
çıplak bir şekilde
hac etmeye devam ediyorlardı. Ve aynı zamanda ikinci özellikleri neydi? Çıplak bir şekilde tavaf yapıyorlardı Kabe'nin etrafında. O sene, hicretin 9. senesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'unun önderliğinde o sene insanları, hacca gidenleri gönderiyor. Ve aynı zamanda Ebu Bekir radıyallahu anh'unun yanında Ali radıyallahu anh'uyu Ebu Bekir radıyallahu anh'unun yanında gönderiyor ki Mekke'ye gittiği zaman bu ayeti ilan etsin. Yani bu seneden sonra artık Mekkeli müşrikler buraya hac yapmaya gelemeyecekler. Ve aynı zamanda Beytullah'ın etrafında da ne yapamayacaklar? Çıplak bir şekilde, oruyan bir şekilde tavaf yapamayacaklar. Bu yasağı ilan etmek için Ali radıyallahu anhu da hicretin 9. senesinde Ebu Bekir radıyallahu anhu ile birlikte hac farizasını ne yapıyor? Yerine getiriyor. Bundan sonra hicretin 10. yılında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Mekke'ye doğru hac ibadetini yapmak için Mekke'ye doğru yöneliyor. Ve biz bu hacca ne diyoruz? Veda haccı diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi, yani yaşamış olduğu hayatında kendisine peygamberlik vazifesi verildikten sonra bu 23 senelik zaman diliminde kaç kez hac yaptığını görüyoruz?
Bir kez.
O da vefatından bir sene önce. Ve bu haccın isminde ne olduğunu isimlendirdiğini söyledik. Veda haccı olarak isimlendirildiğini söyledik. Ve yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında 4 kez de ne yapıyor?
Umre
yapıyor. Bir hac ve 4 umre ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrıldığını görüyoruz. Ve yine hadis olarak baktığımız zaman bize İslam'ın şartları sayılırken 5. olarak ne sayılıyor? Allah Azze ve Celle'nin beytini hac etmek. Hadis-i şeriflerde de bu şekilliyle geldiği için diyoruz ki hadis-i şeriflerde de haccın farziyeti sabit olduğunu görüyoruz. Yine İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki el-haccu marratun femen zade fehuve tatavva. Hac ibadeti diyor bir kez farzdır. Kim bunu ziyade eder ise bu da nedir? Tatavvudur. Yani nafile olarak geçer. Yani bir insan farz olan haccı yaptıktan sonra üzerine ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü yapıyor ise diyoruz ki bu birden sonrası onun için ne olarak geçiyor dedik? Nafile olarak geçtiğini söylüyoruz. Ve yine hac ibadetinin ömürde bir kez farz kılınmasının hikmetiyle alakalı dedik ki Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete vermiş olduğu bir rahmet. Eğer her sene farz kılınsaydı yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanlar hac ibadetini eda etmek için ne yapmaları gerekiyordu? Her sene Mekke'de toplanmaları gerekiyordu ki bu insanlar için, Müslümanlar için büyük bir meşakkat olacaktı. Düşünün. Yani sadece yaşadığın ülkedeki insanları düşün. Bütün Türkiye Müslüman olarak hac vakti geldiği zaman ne yapmak zorundasın? Mekke'ye gitmek zorundasın. Eğer gitmezsen bundan dolayı günahkar olacaksın, hesaba çekileceksin. Ağır bir durum mu?
Ağır.
Bir de bunu dünya geneline yayın. Dünyadaki bütün Müslümanların aynı anda orada olma durumu. Her sene gitme. Bir de hani bu bir seneyle de sınırlı değil dedik eğer böyle olmasaydı. Yani bu hikmet olmasaydı. Her sene ne yapacağız? Gitmek zorunda kalacaktık. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete rahmeti diyoruz ki ömürde ne yapmış bir kez yoluna güç yetirebilenlere farz kılınmış bir ibadet. İkinci bir husus aynı zamanda ne dedik? Bütün insanlar oraya geldiği zaman oradaki mekan onları ağırlamak için yeterli olmayacaktı. Hatta günümüzde 3 milyon 5 milyon insan bir arada hac ettiği zaman her sene yüzlerce insanın ne yaptığını görüyoruz. İzdihamda sıkıştığını, öldüğünü, ne kadar da yani taşlamayı genişletseler, ne kadar da diğer alanlarda bir ilerleme kat etseler dahi arada ne oluyor? İnsanların ezilip öldüklerine şahit oluyoruz. Eğer sayı bunun 100 katı, 1000 katı, 10 bin katı daha fazla olsaydı o zaman ne olacaktı? Bu zorluk daha da artacaktı. O yüzden diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu bir kolaylık diyoruz ki ömürde bir kez ne yapılmış? Farz kılınmış. Bu girişi yaptıktan sonra geçen hafta dedik ki babu fadli yani haccın fazileti babı ve beyani men furide aleyhi kimin üzerine farz kılındığı babı ile alakalı kısımdan bahsettik. Bu bölümde dedik ki haccın bir kimsenin üzerine farz olabilmesi için 5 tane ne yapması gerekiyordu? 5 özelliğin o kimsenin üzerinde bulunması gerekiyordu. Birinci olarak ne dedik? Birinci olarak İslam. Müslüman olması gerekiyor. Kafir olan bir insan hac yapsa ki cahiliye döneminde Mekkeli müşrikler ne yapıyorlardı? Hac yapıyorlardı. Bu yapmış oldukları haccın kendilerine bir faydası var mı?
Yok.
Bir insan kafir olarak hac yapsa haccının makbul olmadığını söyledik. Ama İslam'a girdikten sonra hac yapar ise bu gerekli olan haccın yerine ne yapacaktı? Geçecekti. Ondan önce yapmış olduğu haçların hiçbir kıymeti yok. Demek ki birinci şart ne olması gerekiyor?
İslam.
İkinci olarak diyoruz ki o kimsenin buluğ çağına ermiş olması gerekiyor. Eğer çocukken yapılan bir haç var ise ki ileride hadis-i şeriflerde de alacağız. Yapmış olduğu haç geçerli, sahih. Yani bundan dolayı bir ecir kazanacak. Ama farz olan haccın yerine ne yapamayacak bu? Geçmeyecek. Buluğ çağına erdikten sonra üzerine farz olan bu haccı imkanı var ise ne yapmak zorunda? Yapmak zorunda. Çocukken yapmış olduğu hac farz olan haccın yerine ne yapmaz? Geçmez. Çünkü şartlardan bir tanesi de ne diyoruz? Buluğa ulaşma şartı var. Üçüncü olarak diyoruz ki akıl sahibi olması gerekiyor. Yani deli olan birisi, mecnun olan birisi hac yapsa, haccın yapılması gereken şeyleri eda etse diyoruz ki bu hac ondan ne yapılmaz? Kabul olmaz. Eğer böyle bir delilik problemi olan birisi daha sonradan akıllanıyor ise ve bu delilik esnasında yapmış olduğu hac ne diyoruz? İslam haccı olan haccı, üzerine farz olan haccı ne yapmaz? Düşürmez diyoruz. Bir sonraki dördüncü şart olarak diyoruz ki hür olmak. Demek ki köle hac yaptığı zaman aynı çocuk gibi haccı geçerlidir. Haccı geçerlidir ama İslam haccı yerine geçerli değildir. Son olarak da diyoruz ki mustati yani güç yetirebilme şartı var. Dedik ki bu kişinin sağlığı olabilir. Oraya gitmesi için maddiyatı olabilir. Bunlar eğer yok ise, oraya yol bulamıyor ise, sıkıntı var ise, ulaşamıyor ise o zaman diyoruz ki bu kimse de üzerine hac farz değildir. Bu hususları değinmiştik geçen haftada. Bugün de ilk hadis-i şerifle dersimize başlıyoruz. İlk hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anhu buyuruyor. Diyor ki enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal el umratu ilel umrati keffaratun lima beynehuma vel haccul mebrur leyse lehu cezaun illel cenne. Muttefakun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize şu rivayeti aktarıyor. Diyor ki umre ile bir diğer umre arasındaki günahlara kefarettir. Yani iki umre yapıldığı zaman arada işlenen günahlara bu yapılan iki umre nedir? Kefarettir. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki haccı mebrurun karşılığı ancak cennettir. Hadis muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim'in bize aktardığı rivayet. Biraz önce söylediğimiz gibi ki daha önce de farklı meselelerde bu konuya değinmiştik. İşte bu rivayette bize iki umre arasında yani iki umre yapıldığı zaman aradaki günahlara kefaret olduğu bize aktarılıyor. İlim ehlinin cumhuru diyorlar ki buradaki günahlara kefaret olma hususu ne ile sınırlı? Küçük günahlarla sınırlı. Büyük günahlar için ne yapılması gerekiyor? Ayrıyeten bir tövbe edilmesi gerekiyor. Çünkü bizler baktığımız zaman diğer hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit kılınan farz namaz, Ramazan'dan Ramazan'a, Cuma'dan Cuma'ya bunların küçük günahlara kefaret olduğunu söylüyor. Eğer farz olan ibadetler küçük günahlara kefaret ise umrenin yapılması ile alakalı ileride o ihtilafı da zikredeceğiz. Umre yapmak ömürde bir kez farz mı yoksa sünnet mi? O hilafa değineceğiz inşallah. O yüzden ilim ehli diyor ki buraya da kıyas ile buradan kasıt nedir? Günahlara kefaret olma durumu küçük günahlarla sınırlıdır. Büyük günahlar için ayrıyeten ne bulması gerekiyor? Tövbe edilmesi gerekiyor. El haccul mebrur leyse lehu cezaun illel cenne. Mebrur olan bir haccın karşılığı ancak cennettir dedik. Bu rivayete dönüp baktığımız zaman umre için verilen bir mükafat var. Hac için verilen bir mükafat var. İkisinin arasındaki farkı ne yapıyoruz? Ayırt ediyoruz. Umre için ne deniliyor? Korkulan şeyden bizi emin kılıyor. Yani günahlardan korkuyoruz, değil mi? Bundan dolayı hesaba çekileceğiz. Diyoruz ki iki umre ne yapıyor? Günahlara kefaret oluyor. Korktuğumuz bir şeyden bizi uzaklaştırıyor. Haccın karşılığı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette bize istediğimiz, arzuladığımız bir şeyi bize sunuyor. Bir tarafta korkulardan emin kılınırken haccın karşılığı olarak umreden farklı bir şekilde ne var? Farklı bir mükafatı var. İstenilen şey bize sunuluyor. Ne istiyoruz biz? Cenneti istiyoruz. Mebrur olan bir haccın da cennetten başka bir karşılığı olmadığı bize haber veriliyor. Dikkat ettiğiniz üzere rivayette bir şart koşuluyor. Yani her haccı yapan cennete girecek deniliyor mu? Denilmiyor. Ne? Bu haccın bir özelliği olması lazım. O haccın da özelliği ne? Mebrur olan bir hac olması lazım. Peki bir haccın mebrur olması için neler gerekli? İlim ehli bunu maddeler halinde ne yapıyor? Açıklıyorlar. Birinci olarak diyorlar ki ihlas. Yani halisen lillah. Yapılan bu hac ibadeti Allah'ın rızasını kazanmak için olmalı. Yoksa oraya gidip ticaret yapmak için değil. Veyahut da döndüğün zaman insanlar bana hacı desin, bu lakabı alayım diye değil, gösteriş için olmaması gerekiyor. Tamamen niyetin ne olması gerekiyor? Allah rızası için yapılması gerekiyor ki bu şart sadece hac ile mi sınırlı? Diyoruz ki bütün ibadetlerde. Öncelikle Allah'ın rızasının gözetilmesi her ibadette olduğu gibi hac ibadetinde de ne diyoruz? Geçerli olan bir etken. İkinci olarak haccın mebrur olabilmesi için oraya gidilen paranın helal para olması gerekiyor. Eğer hac yaptığın para haramdan kazandı isen ve bununla hac yapıyor isen bil ki bu yapmış olduğun hac mebrur olan bir hac ne yapmaz? Olmaz. Yani haccın kabul olur olmaz üzerinden farz düşer düşmez. Bundan bahsediyor muyuz? Bundan bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? Hadis-i şerifte mebrur bir hac yapanın karşılığı ancak cennettir denildi ya. Senin yaptığın bu hac mebrur kapsamına girer mi? Girmez mi? Diyoruz ki eğer kazandığın para helal para değil ise ve sen bu haram olan para ile hacca gidiyor isen velev ki Allah rızasını gözetsen dahi diyoruz ki bil ki bu haccın mebrur bir hac olmaz. Hatta bazı ilim ehli haccın geçerli olmadığını da söylüyor. Yani ilim ehlinden bazısı haram para ile yapılan haccın geçerli olmadığını söylüyor. Aynı ne örneğinde olduğu gibi çalıntı suyla abdest alıp namaz kılmak gibi. Aynı buradaki olduğu gibi ilim ehlinin bir kısmı yani çalıntı parayla, haram para ile genel manada yapılan haccın geçerli olmadığını söylüyor. Hatta bununla alakalı bir şiirde deniyor ki اِذَا حَجَجْتَ بِمَالٍ أَصْلُهُ سُحْتٌ eğer haram olan bir para ile hac ediyor isen فَمَا حَجَجْتَ وَلَاكِنَّ حَجَّتِ الْعِيرُ sen diyor kesinlikle hac etmedin. Bil ki diyor seninle birlikte oraya gelen bineğin, deven hac etmiştir. Eğer haram para ile hac ettiysen bil ki sen ne yapmadın? Hac etmedin. Seninle birlikte orada binek olarak kullandığın deven diyor ne yaptı? Hac etti. Çünkü sen binaya gidiyorsun. Deve üzerinde. Eski çağdan bahsediyorum. İşte ne bileyim Arafat'a gidiyorsun. Yani o hac yerlerinde seninle birlikte ne yapıyor? O bineğin seninle birlikte hareket ediyor. Tabi burada ne var? Bir kinaye var. Yani bu senden neye daha müstahak? Haccın kabul olmasına, bineğinin yaptığı şey daha müstahak. Çünkü senin burada kullanmış olduğun para ne? Helal olan bir para değil. Üçüncü olarak diyoruz ki haccın mebrur olabilmesi için emirlerin ne yapılması gerekiyor? Yerine getirilmesi gerekiyor. Ki günümüzde insanlarda bu konuda bir tesahül, bir gevşeme olduğunu görüyoruz. Adam taşlama günlerinde taşlamaya Mina'ya ne yapmıyor? Gitmiyor. Mina'da gecelemesi gerekiyor. Mina'da gecelemiyor. Müzdelife'de gecenin büyük bir çoğunluğu orada kalması gerekiyor. Hatta sünnete göre sabah namazını orada kılıp sonra vakfeye durup dua edip oradan ayrılması gerekirken genelde bizim hacılarımızda da bu vasfı görüyoruz. Arafat'tan çıkıyorlar, Müzdelife'ye geliyorlar. Namazları kılıp ne yapıyorlar? Oradan direkt otellere gidiyorlar. Ertesi gün bayram günü taşlamaya geliyorlar. O gece Mina'da gecelenmesi gerekiyor. Ne yapmıyorlar? Mina'da gecelemiyorlar. Ve sonra gönül rahatlığıyla ne diyorlar? Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mebrur haccın karşılığı ancak cennettir. Peki senin bu yaptığın hac mebrur bir hac oldu mu?
Olmaz.
Diyoruz ki olma ihtimali yok. Niye? Çünkü sen emirleri ne yapmadın yerine? Getirmedin. O zaman üçüncü şart olarak haccın mebrur olmasını istiyor isen oradaki emirleri ne yapmak zorundasın? Yerine getirmek zorundasın. Dördüncü olarak diyoruz ki bunun zıttı. Yasaklananlardan da ne yapacaksın? Kaçınman gerekiyor. Yani ihram yasakları var. Veyahut da ayeti kerimede فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ sizden birisi hac aylarında ihrama girerse, hacca niyet eder ise فَلَا رَفَثَ hac esnasında nedir? فَلَا رَفَثَ cinsel ilişki veyahut da cinsel ilişkiye götürecek şeyler وَلَا فُسُوقَ yani haçta günah işlemek وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ haçta tartışma, kavga etmeye nedir? Yoktur diyor. Eğer sen bunları yapıyor isen yasaklanan şeyleri veyahut da diğer yasaklanan şeyleri bil ki senin haccın ne olmaz? Mebrur olan bir hac olmaz. Çünkü sen yasağı yerine getirmemiş oluyorsun. Beşinci olarak ilim ehli diyorlar ki hatta haccın kemaline etki edecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri var ise biraz önce farzlardan bahsettik, haramlardan bahsettik. Hatta beşinci olarak neyi sayıyoruz? Eğer haccın kemaline etki edecek sünnet olan bir husus var ise ve sen bu sünneti hiçbir mazeretin olmadığı halde terk ediyor isen ne diyoruz Şakir? Diyoruz ki bu haccın mebrur olma gibi bir durumu söz konusu değil. O yüzden ilim ehli mebrur olan haccın durumu ile alakalı bu beş şartı saydıklarını görüyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız neler var? bazı faydalar var. Birinci olarak diyoruz ki umrenin tekrar tekrar yapılmasına ne var burada? Bir teşvik var. Çünkü iki umre ne diyoruz? Arasındaki günahlara kefarettir. Bu neyi gösteriyor diğer taraftan baktığımız zaman? Demek ki ne kadar umre yaparsan onların arasında yapmış olduğun günahlara kefaret olacaktır. Demek ki umre yapılmasına, çokça yapılmasına ne var burada? Bir teşvik var. Ne kadar yapılacağı ile alakalı ilim ehli arasında ihtilaf var. Malikiler haricinde cumhur diyorlar ki kişi bir sene içinde ne kadar yapabiliyor ise bunda ne vardır? Sevap vardır ve teşvik vardır. Malikiler diyorlar ki bir senede birden fazla umre yapmak mekruhtur. Bir senede birden fazla umre yapılmaz. Diyoruz ki deliliniz ne? Neden bu kanıya vardınız? Diyorlar ki çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı sene içinde iki tane umre yapmamıştır. O yüzden diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiilinden yola çıkarak bir sene içinde birden fazla umre yapmak kerih görülmüştür. Ama biz diyoruz ki konuyla alakalı racih olan görüş ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü olarak da teşviki. Yani bir sene içinde birden fazla umre yapılmasında bir problem yok. Hatta yapıldığı zaman da ne diyoruz? İki umre arasında işlenen günahlara kefaret olduğunu söylüyoruz. Ama konuyla alakalı dikkat edilmesi gereken bir husus var. Yani umreyi çokça yapacağız. Dedik ki teşvik var. Ama bununla birlikte şu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Ki İbn-i Kayyim Rahimullah da Zadül Maad'da bu konuya değiniyor. Diyor ki o zaman da insanlar böyleymiş. Diyor ki günümüzde bazı insanların Mekke'ye geldikten sonra birden fazla ne yaptığını görüyoruz? Umre yaptığını görüyoruz. Oysa ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bütün umreleri Mekke'ye girerken yapılan umrelerdi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan nereye yöneliyor? Mekke'ye geliyor. Ve umresini yapıyor. Ama insanlar dışarıdan Mekke'ye geliyor, umrelerini yapıyorlar. Sonra harem bölgesinin dışına çıkıp, işte bu bugün tabiriyle ten'im dediğimiz, Ayşe radıyallahu anha mescidi dedikleri yerdeki kıssanın aslı nereye dönüyor? Biraz sonra değineceğiz ona. Haç'ta Ayşe radıyallahu anha umreyi yapamadığı için harem bölgesinin dışına çıkıyor. Oradan ihrama girip yeniden umre yaptığından dolayı o kısma ne diyorlar? Ayşe mescidi demişler. Orada yapılan bir mescit var. Konuyla alakalı kısmı ne diyoruz? İbn-i Kayyim Rahimullah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu bütün umreler neydi? Mekke'ye girer iken yapılan umrelerdi. Yoksa Mekke'den çıkıp o harem bölgesinin etrafında yeniden umreye niyet edip ne yapmıyordu? Geri dönüp umre yapmıyordu. O yüzden günümüzde bazı insanlar adam iki haftalığına umreye gidiyor. Soruyorsun işte 14 gün 15 günde adam diyor ki 15 kere umre yaptım. 20 kere umre yaptım. Diyorsun ki nasıl yani? Değil mi? Yani 15 günde 20 kere umre. 15 günde 10 kere umre yapanlar var. Konuyla alakalı İmam Ahmed Rahimullah diyor ki yani iki umre arasında en az fark ne kadar olması gerekiyor? Diyor ki kişinin saçları kesilebilecek kadar. Yani hani saçınızı kazırsınız da belli bir müddet sonra uzar, artık kesilecek bir duruma gelir ya, kafanın üstünde böyle bir saçlar siyahlık olarak belli olur ya. Diyor ki en azından bu kadar ne yapması gerekiyor? Vakit geçmesi gerekiyor ki. Çünkü umrede ne var? İhrama giriyorsunuz, tavaf yapıyorsunuz, say yapıyorsunuz. Sonra saçları kısaltmanız gerekiyor. Sen adam günde 3 kere umre yapıyor. Nasıl yapacaksın? Saçları birincisinde makasla kısaltıyor. İkisinde biraz daha kısaltıyor. Üçüncüsünde atıyorum kazıttırıyor. Ertesi gün kesilecek bir şey yok. Neyin umresini yapıyorsun? Ki aynı zamanda ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine de muhalif olan bir durum. Peki bunun muhalif olduğunu ne ile söylüyoruz? Diyoruz ki iki tane konuyla alakalı kıssa anlatacağız. Birincisi Ayşe radıyallahu anha'nın kıssası. Bildiğiniz üzere Ayşe radıyallahu anha hac için ihrama girdiğinde öncelikle umreye niyet ediyor. Daha sonradan hayız olduğu için haçtan önce ne yapamıyor? Umresini yapamıyor. Bayram günü ne yapıyor? Temizleniyor. Hac amellerini yapıyor. Yani yapmış olduğu hac hangi hac oluyor? Kıran haccı oluyor. Yani umresi haccına birleşmiş oluyor. Hac amellerini bitiriyor. Artık hac amelleri bitmiş. Ne yapılacak? Geriye dönülecek. Medine'ye geri dönülecek. Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki hepiniz insanlar bir umre yaptı. Ayrıyeten akabinde de ne yaptılar? Hac yaptılar. Yani hepiniz bir umre bir hac sevabı ile dönüyorsunuz. Ama ben buna ne yapamadım?
Muvaffak olamadım.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşi Abdurrahman'a diyor ki kız kardeşinle birlikte git. Harem bölgesinin dışına çıkın. Oradan ihrama girsin. Gelsin umresini de yapsın. Ondan sonra ne yapalım? Buradan hep beraber ayrılalım. Bu kıssanın buradan sonrası ne yapıyor? Bizi ilgilendiren kısmı. Birincisi diyoruz ki eğer tekrardan umre yapmak faziletli olsaydı Allah Resulü ve sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabeleri ne yapardı? Hep beraber gidip ihrama girip umre yaparlardı. Bu bir. İkincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimi gönderiyor Ayşe radıyallahu anh'ın yanında? Abdurrahman'ı, kardeşini gönderiyor ve kardeşi onunla birlikte oraya gidip geri gelmesine rağmen ne yapmıyor? İhrama girip umre
yapmıyor.
Eğer bu faziletli olan bir amel olsaydı zaten oraya gidip onunla birlikte ne yapmak zorunda? Geri gelmek zorunda. Böyle bir ecirden sahabe mahrum kalır mıydı?
Kalmaz.
Demek ki böyle bir şey meşru değil ki buna ne yapmıyorlar? Yapmaya yeltenmiyorlar. İkinci kıssa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde biliyorsunuz hicretin 8. senesi dedik. Ramazan'ın 20'sinde Mekke ne yapılıyor? Fethediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 4 gün içinde diyor ki ilim ehli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 4 gün içinde fetih ile alakalı işlerini ne yapıyor? Tamamlıyor. Yani ayın 20'sinde Mekke fethediliyor. Ramazan'ın 20'sinde. 24'üne kadar fetih ile alakalı ne yapıyor? Bütün her şey rayına oturuyor. Yani Ramazan'ın 24'ünde fetih ile alakalı bir sıkıntı kalmıyor. İlim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında fetihten sonra ne yaptı? 6 gün daha, yani Ramazan'ın bitimine kadar 6 gün daha Mekke'de konakladı ve Ramazan ayıydı. Ramazan ayında umre yapmanın neyi var?
Sevabı.
Fazileti var, sevabı var. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harem bölgesinin dışına çıkıp ihrama girip Ramazan ayı olmasına rağmen ne yapmıyor? Geri dönüp umre yapmıyor. Neyse yaptığı umre, yani dışarıdan gelip Mekke'ye yaptığı umre neyse onunla yetindiğini görüyoruz ki eski zamanda yani bir insanın Medine'den kalkıp umreye gidip umresini yapıp geri dönmesi en azından diyoruz ki bu bir aylık bir zaman dilimi sürüyor. Yani normalde eski şartlarda gidip gelmek ne kadar zor bir şey. Ki eğer böyle bir fazileti olsaydı gitmişken ne yaparlardı? 3-5 tane umre yapıp sonra geri dönerlerdi. Çünkü bir daha gitmek istediklerinde ne yapmaları gerekiyor? Bir aylık bir vakti en az ayırmaları gerekiyor. O zaman umre ile alakalı diyoruz ki umrenin sıklıkla tekrarlanması da bir beis yoktur. Teşvik edilmiştir. Ama bu, yani bu ibareden şunu anlamıyoruz. Günde 2 umre yap. Mekke'ye gittiğin zaman kaldığın bir ay, 15 gün, 20 gün zaman zarfı diliminde 10 kere, 20 kere, 30 kere umre yap. Değil. Ama bir insan buradan gitti, umresini yaptı, geri döndü. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 2 hafta sonra yeniden umre yapmak istedi. Yapabilir mi? Diyoruz ki yapmasında bir problem yok. Yani sıklıkla yapılması güzel ama bu sıklığın da ne olması gerekiyor? Bir ölçüsü olması gerekiyor. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. İkinci olarak diyoruz ki burada mebrur olan haccın biraz önce vasıflarından bahsettik. Yine konuyla alakalı ilim ehli mebrur olan bir haçtan bahsederken diyor ki günahlardan uzak olan bir haç nedir? Mebrur olan bir haçtır. Yine ilim ehlinden bazı grup mebrur olan haccı açıklarken diyorlar ki Allah katında makbul olan haç nedir? Mebrur olan haçtır. Üçüncü olarak ilim ehlinden diyorlar ki eğer kişi haccı yaptıktan sonraki ahvaline bakıyor ve hali haccı yapmadan önceki halinden daha iyiyse, halinde bir düzelme var ise diyorlar ki bu haccının mebrur olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Yani haçtan önce yapılan bir hatalar var kişinin yaşantısında. Haçtan sonra ne yapmış? Bunlardan tövbe etmiş. Bu hatalarına dönmemeye çalışıyor. Diyoruz ki demek ki sen haccından ne yapmışsın? İstifade etmişsin. Yani bu ibadet, bu Allah'a yakınlaşman, Allah tarafından kabul edilmiş bir hac olabilme ihtimali ne? Yüksek. Yani haçtan sonraki halin, haçtan önceki halinden daha iyiyse, hataları terk etmiş isen, bil ki haccının mebrur bir hac olma ihtimali var. Ama sen eğer haçtan önceki bir halinde haçtan sonraki halini kıyasladığın zaman arada bir fark yok ise veyahut da daha kötü bir duruma gittiysen bil ki sen bu haccın senin mebrur olan bir hac değil gibi ilim ehlinden bazıları mebrur olan haccı bu şekilde açıkladıklarını görüyoruz. Konuyla alakalı ikinci hadis-i şerifimiz Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ ف۪يهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ رَوَاهُ أَحْمَدْ وَابْنُ مَاجَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadınlar için cihat var mı diye sordum. Ayşe radıyallahu anha diyor ki ey Allah'ın Resulü kadınlar için cihat var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki naam, evet. Aleyhinne cihadun la qitale fihi. Kadınlar için cihat vardır ama onların yapmış oldukları bu cihatta ne yoktur? Dövüşme, savaşma olmayan bir cihat vardır. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınların cihadından bahsederken diyor ki el haccu vel umratu. Kadınların cihadı neymiş? Hac ve umre. Yani buradan neyi çıkartacağız fayda olarak? Demek ki kadın hac ve umre yaptığı zaman erkeğin savaş meydanında savaştığı ecri ne yapıyor kadın? Buradan alıyor. Diyoruz ki kadının cihadı neymiş? Hac ve umreymiş. Ayşe radıyallahu anha'nın bu soruyu sormasının hikmeti ne? İlim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri ister erkek olsun ister bayan olsun hayırda ne yapıyorlardı? Yarışıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlardı. Kadınlar bakıyor ki cihat ile ilgili neyler var? Ayetler var. Cihadın fazileti var. Ama kadınların yaratılış itibariyle bu hayra ne yapamıyorlar? Nail olamıyorlar. Ve bunun dengi olan bir şeyi arıyorlar kendileri için. Ayşe radıyallahu anha bunun için ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Diyor ki alen nisa'i cihadun, kadınlar için cihat var mıdır diyerek Ayşe radıyallahu anha bu hayrın peşinden koşmaya çalışıyor. Bu hayırdan mahrum kalmak istemiyor. Ama diyoruz ki konuyla alakalı dönüp baktığımız zaman daha önceden de cihadın tarifini yaparken dedik ki Allah'ın kelimesi yani la ilahe illallah'ı yüceltmek için kişinin çaba sarf etmesi. Bazen bu malıyla olur, değil mi? Bazen nefsiyle olur, kendisiyle cihad eder. Yani cihadın neyi var? Birçok yönü var. Ama hadis-i şeriflerde bize aktarılan cihad ne? Savaş meydanında düşmana karşı yapılan savaşmak. Ne için, ne uğruna? La ilahe illallah'ı en yüksek kılmak için. Yani yeryüzüne hakim kılmak için yapılan cihat diyoruz ki gerçek manada yapılmış olan cihattır. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'nın bu sorusu üzerine diyor ki evet kadınlar için bir cihat vardır ama o cihatta ne yoktur? Savaş yoktur. Savaşma yani birbirini öldürme olmayan bir cihat diyor. İlim ehli bu kısmı açıklarken diyor ki normalde haccın asıl itibariyle yine bir itibariyle umrenin cihada benzeyen neyi var? Bazı özellikleri var. Mesela haçta aileni, eşini, dostunu bırakıp ne yapıyorsun? Savaş meydanına gidiyorsun. Hac için düşünüldüğünde yine aileni, eşini, dostunu bırakıp sefere çıkıyorsun. Cihatta bir meşakkat, bir zorluk var, değil mi? Hac ibadetine dönüp bakıyorsun. Onda da ne var? Bir meşakkat, bir zorluk var. Yani burada hac belirli vasıflarıyla neye benziyor?
cihada benzediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınların yapmış olduğu hac ve umreyi neye benzetiyor? İçinde savaş olmayan, içinde öldürme olmayan cihada benzettiğini görüyoruz. Ve bu konuyla alakalı dedik ki bunun hac ve umre olduğundan bize bahsediyor. Bu rivayet bize cihadın faziletinden bahsediyor ki sahabeler onun, yani bayan olan sahabeler, ona erişmek için yapılabilecek bir şeyler aradığını görüyoruz. Ve yine Tevbe suresi 111. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle cihattan bahsederken اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ Allah Azze ve Celle müminlerden nefislerini ve mallarını satın almıştır. Neyin karşılığında satın almıştır? Diyor ki بِاَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ Cennetin karşılığında Allah Azze ve Celle müminlerden mallarını ve canlarını satın aldığını görüyoruz. Diyor ki يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar Allah yolunda savaşırlar. Ve bu savaşları esnasında فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Ya öldürürler ya da öldürülürler. Yani Allah yolunda savaşırlar, ya öldürürler, gazi olurlar ya da öldürürlerse de şehit olurlar. وَعَدَنْ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ وَالْفُلْقَانِ Yani Allah Azze ve Celle bunu Tevrat'ta, İncil'de ve aynı zamanda Kur'an'da, yani üç kitapta bu hakkı ne yapmıştır? Yani bu vaadi vermiştir, bu vaadi beyan etmiştir. Hangi vaadi? Yani Allah yolunda cihad edenlere cenneti vereceği vaadini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsettiği gibi bir önceki kitapta İncil'de de bahsetmiş. Ondan bir önceki kitapta Tevrat'ta da bundan bahsettiğini görüyoruz. Demek ki cihat böyle faziletli olan bir amel. Ve yine diyoruz ki düşmanlar ile savaşmak, bu rivayetten neyi anlıyoruz? Kadınların üzerine farz olan bir husus değil. Yani farz olan cihat kimleri kapsıyor? Erkekleri. Ve diyoruz ki bunun hikmeti ne? Çünkü erkek savaşmaya fıtrat olarak hazır yaratılmış. Kadının fıtratına bakıyoruz. Bir yumuşaklık var. Değil mi? Cihat meydanında savaşabilecek bir vasıfla yaratılmadığı için Allah Azze ve Celle bunu erkeklere farz kılmış. Kadınlara bunu farz kılmamış. Ama bununla birlikte kadın cihat meydanında arkada yaralananları tedavi ediyor ise, değil mi? Onlara su ikramında bulunuyor ise, geri hizmette bir şeyler yapıyor ise, ki zamanında da, sahabe zamanında da kadınların ne yaptığını görüyoruz. Cihat meydanında yaralananları tedavi ettiklerini, onlara su verdiklerini, arka hizmette, arka planda bulunduklarını da görüyoruz. Yani bu işleri yapmalarında da bir beis, bir problem olmadığını söylüyor. İhtiyaca binaen ne yapılabilir? Buralarda kadınlar bulunabilirler. Diyoruz ki hac ve umrenin sevabı kadınlar için Allah yolunda cihad etmek gibidir. Diyoruz ki hac ve umrenin sevabı Allah yolunda cihad etmek gibidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara hitaben ne diyor? İçinde savaşın olmadığı bir cihad olarak hac ve umreden bahsettiğini görüyoruz. Şimdi biraz da zihinleri şöyle bir yoklayalım, hatırlayalım. Zekat ile alakalı. Hanbeli mezhebi diyor ki hac farizasını yerine getirmek için eğer fakir hac farizasını yerine getirmek için fakire diyorlar zekattan pay verilir. Pay almaya sahiptir. Bu görüşe nereden varıyor olabilirler? Fakir olan birisi hac yapmak istiyor. Benim de zekatım var. Onun hac yapması için zekatımdan ona para verebilirim. Hanbeli mezhebi bu görüşe nereden varıyor olabilir? Normalde zekatı alanlar kapsamında ne var? Fi sebilillah. Allah yolunda cihat edenler. Değil mi? Fi sebilillah olarak geçiyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bayanlara. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac ve umreyi neye benzetiyor? Cihada benzetiyor. O yüzden Hanbeli mezhebinin görüşü bu. Diyor ki o zaman fakir olan bir kimseye hac ibadeti için yapması için zekat malından para verilebilir. Çünkü fi sebilillah Allah yolunda cihad etmektir. Kadının yapmış olduğu haçta nedir? Allah yolunda cihat kapsamına girdiği için böyle bir hüküm çıkardıklarını görüyoruz. Tabii ki kadının hac yapması için neye gereği var? Mahreme gereği var ama bu sıhhat şartı değil. Yani kadın mahremi olmadan hac yaptığı zaman haccı batıl demiyoruz. Haccı geçerli ama biraz önceki saydığımız kapsamda diyoruz ki mahremsiz bir şekilde gidiyorsan haccının mebrur olma ihtimali düşük veyahut da yok diyebiliriz. Niye? Çünkü bir günah işliyorsun hacca gitmek için. Biraz önce ne dedik? Emirleri yerine getireceksin. Yasaklardan da kaçınacaksın. O yüzden o hadise dönüp baktığımız zaman yani haccın mebrur olması imkansız değil. Ama herkesin yaptığı hac da mebrur hac değil. Bu hususlara ne yapılması gerekiyor? Dikkat edilmesi gerekiyor. Ve yine ilim ehli hadiste geçen alen nisa-i cihadun ala harfi ceri ile cümle başlıyor. Diyor ki ilim ehli burada açıkça bir farziyete delil olmamakla birlikte buraya hamledilen bir şey olduğunu söylüyorlar. Ala. Mesela adama diyorsun ki aleyke keda. Sana bu gereklidir. Senin üzerinde sen bundan nesin? Sorumlusun. Burada ala harfi ceri ile Ayşe radıyallahu anha soruyor. Yani ala nisa-i cihadun. Yani kadınlar için cihat var mıdır? Ala harfi ceri ile kullanıldığı için ilim ehli ne diyor burada? Yani kadınlar için farz olan bir ne var mıdır? Cihat var mıdır? Yani usulü fıkıhta aleyhi keza ibaresiyle alakalı ala harfi ceri kullanıldığı zaman diyorlar ki bu ibare vaciplik sigalarından bir siga olarak ne yapıyorlar? Bunu burada atfettiklerini görüyoruz. Konuyla alakalı bir sonraki hadis-i şerifimiz var. Onu alalım mı? Haftaya mı bırakalım? Ki onda biraz şeye değineceğiz. O zaman kalsın bu. Umrenin vacip olup olmadığı ile alakalı ilim ehlinin görüşlerini de zikredeceğiz. O zaman burada kalalım. Cabir radıyallahu anhu'nun aktardığı hadisle ne yapalım haftaya? Dersimize başlamış olalım. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.